Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, Maide suresinin 3. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayette dinin kemaline erdiğini, dinin tamamlandığını bildirir bütün insanlığa ve razı olduğu dinin İslam olduğunu ilan eder ve bazı müfessirlerimize göre bu ayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen son ayettir ya da son ayet olarak rivayet edilen ayetlerden biridir. Daha başka görüşler de var. Ve Efendimiz Arafat'tayken veda haccında cuma günü inmiştir. Onun için bu ayet-i kerime böyle bir özelliğe de sahiptir. Öncelikle nelerin yenmesinin haram olduğuyla başlar. Ayetin sonuna doğru da dinin tamama erdiği hükmü verilmiş olur. Estağfirullah. Hurrimet aleykümül meytetu veddemu velahmul hınziri ve ma uhille li gayrillahi bih vel munhanigatu vel mevgûzetu vel müteraddiyetu vel nadihatu ve ma ekele seb'u illa ma zekkeytum ve ma zubiha alen nusib ve en testaksimu bil ezlam zâlikum fısk. Evet, hurrimet aleykümül meyte, ey müminler, size kendi kendine ölmüş hayvan eti haram kılındı. Yani biz buna leş diyoruz genel anlamda. Herhangi bir kesim ameliyesine tabi tutulmadan bir yerde ölmüş bir hayvana rastladınız. Onun eti yenen hayvanlardan da olsa, koyun, keçi, kuzu, efendim sığır cinsinden hayvanlar da olsa, kendi kendine ölmüş bir hayvan olduğu için onun etini Cenab-ı Hak haram kılıyor. Veddemu ve akmış kan da size haram kılındı. Özellikle Mekke müşrikleri akmış kanı böyle bir şekilde bağırsağın içine toplarlar. Bir anlamda o katılaşır, onu da yerlermiş, kızartıp da yerlermiş. Onun için Cenab-ı Hak bu akmış kanı da efendim haram kılıyor. Ve lahmul hınzir ve domuzun eti de haramdır. Ve ma uhille li gayrillahi bih. Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etinden yemek de yasaktır. Yani haram kılınmıştır. Vel munhanigatu, boğularak ölen hayvan da onun etini yemek de haram. İple boğulmuş olabilir, bir yere sıkışarak boğulmuş olabilir. Yani kan akma durumu söz konusu değil, kan içinde hapsolmuş oluyor. Böyle boğularak ölen hayvan bazen zincire bağlıdır diyelim. Hayvancağız dolaşır, tamamen hakikaten nefessiz kalır ve ölür. Bu hayvan da meyte hükmünde, o da, onun eti de yenmiyor. Vel mulhariga. Vel mevgûzetu, dövülerek öldürülen hayvan da bir şekilde sopayla, taşla, başka şekilde öldürülmüş olabilir. Bu hayvanın etini yemek de haram. Vel müteraddiyetu, yuvarlanıp düşmüş olan, bir çukura düşmüş olabilir, bir efendim tepeden yuvarlanarak düşmüş olabilir. Eğer herhangi bir şekilde kesme işlemi yapılmadıysa o yuvarlanarak düşüp ölen hayvanın etini yemek de haram. Ve nadihatu, böyle süsülerek, yani bir anlamda koçların boynuzlarıyla vurarak öldürdüğü hayvan türlerinin eti de yenmiyor. Ve nadiha. Ve ma ekele seb'u, bu yırtıcı hayvanların bir şekilde parçalayarak öldürdüğü hayvanların etini de yemek haram. İlla ma zekkeytum, ancak siz bunları canları çıkmadan bir şekilde boğazlayacak olursanız o zaman problem yok, o zaman yiyebilirsiniz diyor Cenab-ı Hak. Yani özellikle son boğularak ölen, tam boğulma aşamasında henüz daha can vermemiş, yetiştiniz, kestiniz, onun etini yiyebilirsiniz. Efendim yuvarlandı, hayvan henüz can vermedi, yetiştiniz ve kestiniz, onun da etini yiyebilirsiniz. İşte hayvanlar böyle adeta boynuzlarıyla bir şekilde diğer bir hayvanı etkisiz hale getirdiler diyelim. Ölüm anı yaklaştı. O anda kestiniz. Henüz daha canlılık emaresi varken onu da yiyebilirsiniz. Cenab-ı Hak eğer keserseniz diyor bu anlamda onlar etini yiyebilirsiniz. Ve mâ zübihâ alen nusub. Bir de Mekke müşrikleri özellikle putlara kurban adarlarmış. Kurban keserler. Ve o kurbanları kestikleri böyle taşlar olur. Nusub, yüksek taş, bir anlamda sunak diyorlar ona. Kurbanın arz edildiği yer. Onun kanını falan da böyle Kabe'ye doğru, putlara doğru akıtıyorlar. O putlara doğru kesilmiş o hayvanların etlerini de yiyemezsiniz. Kabe'nin içinde de kesseniz, ibadet maksadıyla da kesseniz, çünkü orada putlara kesmiş oluyorsunuz. Allah için bir kurban değil o. Onların eti de haram kılındı size. Ve en testaksimu bil ezlam. Bir de oklarla şans oku dediğimiz, şans oku atıyorlar. Onlar da öyle adetler var. Bir anlamda kumar gibi. Bu da size haram kılındı. Böyle kısmetinizi aramanız, tabiri caizse şans oklarıyla kısmetinizi aramanız da size haram kılındı. Bazı alimlerimiz böyle hep yenecek ya da yenmeyecek hayvan etlerinden bahsedilirken böyle şans oklarıyla kısmet aramanız da haram kılındı ifadesinden şans oklarıyla bölüp bir şekilde kendi kısmetinize geçen etleri yemek de size haram kılındı. O putlara adanan hayvanların etleri daha sonra böyle herhalde kura ile demek ki böyle bir şekilde oklarla kura çekilerek parçalanıyordu ki böyle bir anlayış da müfessirlerimiz tarafından seslendirilmiş. Ancak daha çok bu anlamda efendim fal oklarına bir takım fal diye bir ifade edebileceğimiz uygulamalara Kur'an-ı Azimüşşan toptan karşı çıkıyor. Bu da size haram kılındı. Zâlikum fısk. İşte bütün bunlar ey müminler size söylüyorum diyor Cenab-ı Hak. Bütün bunlar yoldan çıkmadır. Bütün bunlar Allah'a karşı bir isyandır. Bütün bunlar doğru olmayan şeylerdir diyerek o dönemdeki uygulamalara Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Evet, bu etleri yenen ya da yenmeyen hayvanlar bir şekilde burada Cenab-ı Hak bunlara ayrı ayrı dikkat çekiyor. Şöyle kısaca madde madde özetleyecek olursak, birincisi kendiliğinden yani usulüne uygun olarak kesilmeden ölen hayvanlar, bunların etleri yenmiyor. Sadece balık cinsi bundan müstesna deniyor. Çünkü orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam denizin meytesi helaldir buyuruyor. Balık bir şekilde ölü de olsa, oltanıza geldiyse, bir şekilde toplandı geldiyse, çok şey bilirsiniz, diyelim ki zehirlenmiştir balık, onun için ölmüştür. Öyle sağlam bir bilginiz varsa, sıhhate dair yenmesi uygun olmayan bir balık türü o şekilde ölü halde ağınıza takılıp tutmuşsanız elbette onu yemezsiniz. Çünkü sıhhate zararlı olduğu tespit edilmişse. Ama normal şartlar altında illa balığın diri bir şekilde denizden ağınıza gelmesi şart değil. Onun meytesi yenilir denilmiştir. Kan helal değil. Kanı yemek helal değil, içmek helal değil. Sadece burada tabii kandan maksat akmış kan deniyor işte. Vücuttan çıkmış, boşalmış bir şekilde bu kanın özellikle yenmesi, içilmesi haram kılınıyor. Yoksa hayvanı kestiniz, içinde yine etlerin arasında kan kaldı. Onların tamamını iyice yıkayıp tertemiz yapmanız gerekmiyor. O akmamış kan damarda artık normal şartlar altında kesildikten sonra hala o vücutta kalmış kan, o affedilmiştir deniyor. Dolayısıyla o kan haram değil. O yenilebiliyor. Ama akmış kanı bir şekilde değerlendirmek, onu özellikle yemek Cenab-ı Hak tarafından bize haram kılınıyor. Domuz eti bizim dinimizde, Yahudilikte de haram. Ama Hristiyanlar kendilerine helal kılındığını söylüyorlar. Fakat bizde kesinlikle haram. Cenab-ı Hak apaçık bunu bize bildiriyor. Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar da haram. Bu herhangi bir muhterem zat adına da kesseniz, efendim veliler adına da kesseniz, türbeler adına da kesseniz bunların hepsi haram olur. Çünkü Allah'tan başkası adına kesiyorsanız öyle Dolayısıyla bu konuda son derece hassas. Bu çerçevede dikkatli olmak lazım. O hayvanların eti yenmez. Kesmek de haram. Onun için böyle bir ihtiram maksadıyla kesmek haram. Onun adına kesmek haram, öyle söyleyeyim. Ve o etten de yemek Cenab-ı Hak tarafından yasaklanıyor. Başkası adına, Allah'tan başkası adına kurban niyetiyle kesilen hayvanlar, bunlar da haram. Dördüncü buyurdu. Beşincisi, gerek takıldığı iple, gerek elle, gerek ağaç veya taş arasını sıkışarak herhangi bir sebeple boğularak öldürülen hayvanlar, o da haram. Ağaç parçası veya taş gibi öldürücü bir şeyle başına vurarak bir şekilde, farklı şekillerde öldürerek, uzaktan ya da yakından vurularak öldürülen hayvanlar, o da efendim Cenab-ı Hak tarafından yasaklanıyor. Yüksekten aşağı yuvarlanarak veya atılarak, biraz önce de bahsettik, bir kuyuya düşerek, suya düşerek bir şekilde ölen hayvanlar, bunlar da Cenab-ı Hak tarafından etinin yenmesi yasaklanan hayvanlar. Bir başka hayvan tarafından boynuzlanarak öldürülen hayvan, o da bir şekilde vurularak öldürülen hayvan cinsine giriyor. Yırtıcı hayvanlar tarafından yakalanıp parçalanarak ölen hayvan, 9. madde bu. Yırtıcı hayvanlardan maksat parçalayıcı, sivri dişleri bulunan, et yiyen bir şekilde işte aslan, kaplan, kurt, bir takım böyle eğitilmemiş köpekler olabiliyor. Onlar parçalayarak o hayvanı şey yapabiliyorlar. Bu hayvanların arta kalan, işte yediği hayvanın artıklarını yemek de haram. O da Cenab-ı Hak yasaklıyor. Pençeli kuşlar oluyor bazen. Onlar da öldürücü, bir şekilde koparıcı, can alıcı, parçalayıcı kuşlar. Bunlar da, bunların yediği etlerden yemekte ya da onların öldürdüğü hayvanların etini yemekte uygun görülmüyor. İşte bütün bu, özellikle sonunda sayılan bu beş maddedeki hayvanlar, şayet henüz daha hayvan canını vermeden insan yetişir de kendisi keserse, ondan sonra o hayvanın etinden yemek helal oluyor. Aksi halde helal değil. Dikili taşlar üzerine kesilen hayvan, biraz önce ondan da bahsetmiş olduk. Kabe'nin etrafında işte Mekke müşriklerin özellikle bir uygulamaları var. O uygulamalar çerçevesinde Kabe'ye belki saygı niyetiyle yapıyorlar. Beytullah'a bakan taraflarına o kestikleri hayvanın kanlarını da akıtıyorlar böyle. Her ne kadar efendim kendi niyetleri ibadet kastıyla olsa bile, ibadeti yanlış yere yönlendirdikleri için, putlara yönlendirdikleri için ve putlar adına daha çok kestikleri için de elbette bu hayvanların eti de yenmiyor manevi olarak. Fal okları atmak suretiyle efendim bir şekilde taksim edilen et, bunu da bu en ayetin son bölümündeki ve en tes taksimu bil ezlem, işte oklarla taksimat yaptığınız da haram diyerek, onu da etlere şey yapan, efendim yorumlayan alimlerimize göre bir grupta bu. Ama kimileri burada sadece bu tür fal oklarının yasaklandığını ifade ederek bunun etle alakasının olmadığını da söylemişlerdir. Evet, efendim Yüce Rabbimiz tabii haram kılıyor. Niye haram kılıyor? Niçin haram kılıyor? Elbette çözebildiğimiz hikmetleri çok daha azdır. Bunların her birine hikmet bulmak mümkün. İşte dersiniz ki meyte, hayvan kendi kendine öldüyse mutlaka bir hastalıktan ölmüş olabilir. Başka şeylerden olmuş olabilir. Bu sıhhate zararlıdır. İşte onun için haram kılınmıştır. İşte kan da çoğu zaman efendim birçok hastalıkların taşıyıcı unsurudur. Öyleyse onun için haramdır gibi bir takım illetler ya da sebepler bulmaya çalışırız ama Cenab-ı Hak burada bize illet bildirmiyor. Yani niçin haram kılındığını bildirmiyor genel anlamda. Fakat şöyle ayetlerin, diğer ayetlere baktığımız zaman, ki bir sonraki ayette bu da gelecek. Helal kılınan ayetler tayyibattır der Cenab-ı Hak. Tertemiz olan şeylerin hepsi size helal kılındı. Allah size habaisi, bir anlamda adeta pislikleri, murdar olan şeyleri bir şekilde sizin zararınıza olacak, tıyıp olmayan, hoş olmayan şeyleri size haram kıldı anlamındaki genel ayetlere baktığımız zaman, bu sayılan eti yani haram olarak bize bildirilen bu çeşit etlerin bir şekilde habais olduğuna dikkat çekmiş oluyor Cenab-ı Hak. Elbette bugünkü tıp, bugünkü ilmi veriler, bunların bir kısmının hikmetlerini çözebilir, çözmeyebilir. Henüz daha bulamamış olabilir. Bu tür hayvanatın etlerini yemek suretiyle kimi zaman insan maddi olarak bedeni anlamda zarar görebilir, sıhhati zarar görebilir veya psikolojik anlamda bir takım ruhi anlamda sıkıntılara sebebiyet verebilir. İnsanın bir madde dünyası var, bir mana dünyası var. Hangi şeyin neye sebep olacağını biz bilemeyiz. Dolayısıyla bugün bir şekilde işte şöyle bütün doktorlar ittifak etse ve deseler ki domuz eti son derece faydalıdır sıhhat bakımından deseler bile efendim bir mümin için, bir Müslüman için domuz eti asla helal olmaz. Çünkü biz iman ederiz. Rabbimiz bize böyle bildirmiştir. Dolayısıyla bunun illeti, hikmetini araştırabiliriz. İstediğimiz kadar bu anlamda hikmet çoğaltabiliriz. Şunun içindir diyebiliriz. Belli sonuçlara da ulaşabiliriz ama o nihai sonuçlar değildir. Müslüman Allah'tan gelene tam teslim olan kimsedir. Cenab-ı Hak böyle buyurmuştur. Öncelikle eslemna, amenna diyeceğiz. Teslim olduk ya Rabbi. İman ettik ya Rabbi. Bunlar madem bize haram kıldın Allah'ım, haramdır. Allah bize sığır etini haram kılsaydı, Allah bize koyun etini haram kılsaydı, tamam, madem ki Rabbimiz haram kıldı, bu bize helal değil diyecektik. O şekilde iman edecektik. Zaten kulluk böyle bir şey. Yani Cenab-ı Hak kullarının bu anlamda kendinden gelen emirlere tam teslim olmalarını istiyor. Kaldı ki Yüce Rabbimiz bizim için faydalı olan, bizim için yararlı olan, gerek dünyevi gerek uhrevi anlamda hemen hemen her şeyi bize serbest bırakmış. Bizi bir şekilde gerek ferdi olarak, gerek toplumsal olarak, içtimai olarak bizi zarara uğratacak, bizi fesada uğratacak, bizim belki iç dengemizi bozacak bir takım şeyleri de bize haram kılmıştır. Bu bakımdan burada tam bir teslimiyet esastır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi hikmetini araştırabiliriz ama hikmetini bulamadık diye, sebebini çözemedik diye kendi kafamıza göre, kendi ilmi bulduğumuz, geldiğimiz seviyelere göre bu helaldir, yenilebilir, bu haramdır ya da bu yasaktır diyemeyiz. Kendi kafamıza göre yapamayız biz bunu. Bu bakımdan burada sayılan maddelerin hepsi madem ki Rabbimiz tarafından haram kılınmıştır ve haramdır. Bakınız kesilmiş olmasına rağmen hayvan normal şartlar altında kesiliyor. Ama Allah'tan başkası adına kesildiği için Yüce Rabbimiz Allah adı anılmadan kesildiği için onu da bize helal kılmıyor. Onu da yiyemezsiniz diyor. O da haramdır. İşte bunlar kullukla alakalı boyutlarımızdır. El yevme yeisellezine keferu min dinikum. Cenab-ı Hak müminlere yine hitap ediyor. Artık bugün diyor kafirler, inkarcılar sizin dininizden ümitlerini kestiler. Yani şu anlamda artık dininizi söndürme ümitleri kalmadı onların. Ya da sizi dininizden döndürme, caydırma noktasında artık bir ümitleri, beklentileri kalmamıştır. Çünkü din istikrar bulmuştur, toplumda taban bulmuştur, gönüllere inmiştir. O din uğruna insanlar canlarını bir şekilde verebilecek noktada dine bağlı olmuşlardır. Artık kafirlerin dini söndürme, dini alt etme, dindarları dininden vazgeçirme gibi içlerinde bir ümit kalmamıştır diyor Cenab-ı Hak. El yevme yeisellezine keferu min dinikum. Tabii bu ayetin nazil olduğu dönem artık Mekke fethedilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yüz binlerle hac yapıyor. Yüz binlerle hac yapıyor. Veda haccı dediğimiz bir hac. Dolayısıyla orada artık kafirlerin elbette hiçbir ümidi kalmamıştır. Artık فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي Cenab-ı Hak artık sakın onlardan asla korkmayın. Yalnız benden korkun buyuruyor. Bana karşı haşyet duyun. Korkunuz, endişeleriniz oluşacaksa o yalnız benden olsun. Elbette Cenab-ı Hak efendim sadece korkulacak bir Rab değil. Rahman ve Rahim olan, el-Vedud olan, çok seven ve sevilen bir Rabb-i Rahim'dir. Bu şu demektir, evet korkulacak birisi varsa o artık Allah olmalıdır. Yani asla insanlardan, müşriklerden, kafirlerden hiçbir zaman korkunuz olmamalıdır. Belki Allah'ın azabına ve gazabına uğramaktan korkmalısınız. Korkunuz olacaksa sadece bundan olur, olmalıdır. Yoksa sizde korkudan eser kalmamalıdır diyor Yüce Rabbimiz. ve devam ediyor yine. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Artık bugün sizin için dininizi tamamladım. Tas tamam. Bu dini mübini İslam artık kemale erdi. Hiçbir eksikliği yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu dinin kemale ermesiyle ilgili buyururlar ki, benden önceki peygamberler ile benim durumum şu misalde olduğu gibidir. Bir adam görkemli bir bina inşa eder. Onu güzelleştirir, süsler ve tamamlar. Fakat köşelerden birinde bir kerpici eksik bırakır. Bir tuğla eksiklik var. İnsanlar onu gezip dolaşırlar ve çok beğenirler. Ancak şuraya bir kerpiç konsaydı da tamam olsaydı derler. Yani burası eksik kalmış derler. İşte ben diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte ben o mükemmel binayı tamamlayan kerpiç gibiyim. Yani İslam dini Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri zaten Allah'tan gelen bütün dinlerin ortak ismi İslam'dır. Allah'a teslimiyet anlamında, haktan gelene tam teslim olma anlamında İslam dinidir. Kemale ermiştir. Toplumların kemale ermesiyle dinler de efendim yeni geldikleri döneme, mekana, şahıslara göre Cenab-ı Hak ona göre hükümler göndermiştir. Ve nihai olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son peygamber olarak ve Kur'an-ı Azimuşşan'ı da efendim kendinden önceki bütün kitapların hükümlerini ortadan kaldırıcı son kitap olarak indirmiş ve artık tas tamam din budur diye bize göndermiştir. Buradan birkaç nükte çıkaracak olursak, din kemal bulduğuna göre dine sonradan bir şekilde yapılan ilave tarzı şeylerin hepsi, ki Hazreti Peygamber'in lisanında bunun adı bid'attir, hepsi dalalettir, sapıklıktır, sapkınlıktır. Adeta Kur'an'da tarif edilen Müslümanlığı, Resulullah'ın yaşadığı Müslümanlığı az bularak bir şekilde dine ilave yapmak isteyenler ne kadar sapık ve dalalette iseler, yanlış içinde iseler, dini bir şekilde eksiltme, budama, şurası daha önceki döneme aitti, dolayısıyla bize hitap etmiyor diyerek bir takım ayetleri devre dışı bırakarak, dinin bazı hükümlerini devre dışı bırakarak bir İslam anlayışı da, bu da son derece sapık, son derece dalalet içinde bir bakış açısıdır. Dolayısıyla bu kamil olan dini Müslümanlara düşen şimdi şudur. Dine yeni ilaveler yapmak, dinden bir takım hükümleri çıkarmak değil. Müslümana düşen bu kamil manada gönderilen dini, ekmel manada en güzel noktada, en güzel kıvamda gönderilen dini bir bu çerçevede korumak ve kamil manada yaşamaya gayret etmektir. Evet, Müslümanla İslam arasında bayağı bir açı farkı oluşur zaman zaman. Kimisi herkes Müslümanım der ama İslam'la ilgisi kiminin %5'tir, kiminin %10'dur, kiminin %20'dir, kiminin %30'dur, kiminin %50'dir, kiminin %60'tır. Belki Müslümana düşen kendi oranını yükseltmektir. Yani İslam'la bütünleşme oranını ya da açı farkını kapatmaktır. Yani %10'ları, %20'leri, %60'ları, %90'a, %95'e, %99'a doğru tırmandırabilmektir esas olan. Belki işte onu ne kadar yaşayabilirsek din-i mübin İslam'ın ahkamını hayatımızın her safhasında, gerek ibadet hayatımızda, gerek muamelat hayatımızda, yani ilişkilerimizde, alışverişlerimizde, her şeyimizde, gerekse ahlakımızda, ruhi derinliklerimizde, dünyaya dair ahkamda olsun, diğer hükümlerde olsun, ne kadar kendimizi tamamlayabilirsek itikatta, ibadette, ahlakta ve muamelatta, o kadar kamil bir mümin, o kadar kamil bir insan oluruz. İnsanı kamil olmak da böyle bir şeydir. İslam'la buluşmayan insana ham insan diyecek olursak, imanla, İslam'la, ihsanla buluşmayan insana ham insan diyecek olursak, insandaki bu hamlığın giderilmesi ve insanın olgunluğa erişmesi, kemale erişmesi imanla, İslam'la ve ihsanla buluşabildiği ölçüdedir. Ve İslam bunların hepsini birden ihtiva eder. Kimileri mesela tasavvufu İslam'a sonradan efendim girmiş bir disiplin olarak görür. Halbuki bu tasavvufu yanlış anlamadan kaynaklanan bir efendim sonuçtur. Tasavvuf dine yeni şeyler ilave etmek değil. Belki dini kemaliyle yaşamak sanatıdır esasen. Yani dinin birçok farz hükümleri var, vacip hükümleri var, sünnet hükümleri var, adabı var. Efendim, inanç hükümleri var, işte muamelat hükümleri var. İşte tasavvuf dini bir bütün halinde inanç umdeleriyle, ahlakıyla, muamelatıyla, ibadet hayatıyla bir bütün halinde yaşatabilme disiplinidir. Yani tasavvufa böyle baktığınız zaman tasavvuf asla ve kat'a dine bir ilave değil. Tam tersine İslam'la Müslüman'ı buluşturan bir sistemdir. Yani İslam işte Kur'an'da var, İslam hadis kitaplarında var, İslam fıkıh kitaplarında var. Ama Müslüman'ın hayatı bir başka, akidesi başka, ahlakı başka. Ha, o başkalaşımı giderebilmek, İslam'la Müslüman'ı bütünleştirebilmek tasavvufun yapması gereken ana vazife elbette budur. Bunu yapan bir disipline, dine bir ilave gözüyle bakmak, onu anlamamaktır. Evet, el yevme ekmeltu leküm dineküm. Artık bugün dininizi tamamladım. Yeni bir peygamber de gelmeyecek. Artık yeni ayetler de beklemeyin. Allah'ın göndereceği ayetler bunlardır ve bu ayetler bu insanlığı, ırkı ne olursa olsun, zamanı mekanı ne olursa olsun kıyamete kadar idare edebilecek kapasiteyi bünyesinde barındırır demek. Bu ayetlerle siz ferdi nizamınızı kurarsınız, içtimai toplum nizamını kurarsınız, huzurlu bir cennet hayatını daha dünyadayken yaşamanın yolunu bulabilirsiniz. Bu rehberliğe, bu hidayete uyarsanız demektir. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve böylece size nimetimi tamamladım diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak sürekli nimetler gönderiyor. Peygamberlerin gönderilmesi büyük nimettir. Kitapların gönderilmesi çok çok büyük nimetlerdir. İşte artık diyor Yüce Rabbimiz size olan nimetimi tamamladım. Ve radîtu lekumul islâme dîne, din olarak da İslam'dan razı oldum. Böyle bir başka din aramayın. Ve men yebtegî gayrel islâme dînen felen yukbele minhu. Kim İslam'dan başka bir din arayışına girecek olursa asla ondan o din kabul edilmeyecektir. Öyleyse hak din İslam'dır. Allah'ın razı olduğu din budur. Başka arayışların hepsi beyhude arayışlar, nefsani arayışlar, gafilce arayışlardır. فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Bu arada Yüce Rabbimiz dinin kemale erdiğine dair umumi mesajı verdikten sonra tekrar önceki bölümdeki hangi hayvanların etlerinin yenmeyeceği konusuna da tekrar dikkat çekerek, kim diyor zorda kalırsa, zaruret içinde kalırsa, aç kalırsa, başka yiyecek bir şey bulamadı, ölümle burun buruna kaldı, böyle birisi günaha meyletmeksizin, yani zevk için böyle yeme arzusu olmadan, içinde böyle bir yine de ben bunu bir yiyeyim anlamında bir günah işleme arzusu olmaksızın zorda kalarak kim diyor bunlar bu etlerden yiyecek olursa fe innallaha gafurur rahim, Allah mağfiret edici ve merhamet sahibidir, onu bağışlar. Buradaki gayra mütecanifin li ismin ifadesi bir gönlünde günaha meyil arzusu olmaksızın kim böyle zor zamanda böyle bir yeme durumu söz konusu olursa diye anlaşıldığı gibi şöyle de anlaşılmış. Bir başkasının zorda kalan bir başkası daha var. Onun elindekini de alarak değil, yani haddini aşarak değil ya da zaruret miktarını geçerek değil. Zaruret miktarı ne kadarsa o kadar. Diyelim siz 100 gramla hayatta kalabilme şansınız var. Artık helal bir gıda buluncaya kadar 100 gramla yetineceksiniz. 100 gramla yetinmek varken işte efendim 1 kilo yerseniz işte o fazlalık yine günaha girmiş olursunuz. Çünkü zaruretler kendi ölçüleriyle değerlendirilir. Ne kadar zaruret varsa o kadar. Adam diyelim son derece susadı. Susuzluğunu giderecek içinde belki haram kılınan yine içkiye benzer bir içecek var yanında. Onu içtiği zaman bir şekilde kurtulacaksa işte ne kadar yudumla kurtulacaksa kendisine lüzumlu olan zaruret miktarı neyse onunla yetinsin anlamında bazı alimlerimiz gayre mütecanifin li ismin ifadesini zarureti aşmadan diye anlamışlar. Bazıları bir başkası böyle zor durumda olan bir başkasının hakkına tecavüz etmeden diye anlamış. Bir grup alimimiz de içinde böyle bir hani günah işleme arzusu olmaksızın, günaha meyil olmaksızın böyle bir zor durumda bunlardan yeme durumunuz söz konusu olursa o zaman leşten de yiyebilirsin. Boğularak ölen hayvandan da yiyebilirsin ama zaruret miktarı yiyebilirsin. Artık bu sana günah olmaz. Allah bağışlayandır, son derece merhamet sahibidir buyuruyor. Bu ayetle ilgili şöyle bir nükte anlatılır. Yahudilerden biri Hazreti Ömer'e gelerek der ki, ey müminlerin emiri, kitabınızda okuduğunuz öyle bir ayet var ki, eğer o ayet biz Yahudi topluluğuna inecek olsaydı, biz o günü bayram ilan ederdik der. Ve bu ayete işaret eder. El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün size dininizi tamamladım, nimetimi tamamladım, dini kemale erdirdim ve din olarak İslam'dan razı oldum. Bu ayeti işaret ederek der ki, bu ayetin indiği günü biz bayram yapardık. Hazreti Ömer Efendimiz de der ki, biz bu ayetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nazil olduğu günü ve yeri biliyoruz. Bu ayet bir cuma günü Resulullah Arafat'tayken nazil olmuştur. Yani böyle diyerek zaten biz o günü bayram ilan ettik demek ister. Yani cuma bizim bayramımızdır. Hatta İbn Abbas bayram günü indiğini ifade eder. Zaten o günde kurban bayramıdır zaten. Kurban bayramının birinci günüdür. Ve o günün de aynı zamanda cumaya rastladığını ifade eder. Zaten biz de o günü bayram yaptık anlamında bir cevap vermiş olur Hazreti Ömer Efendimiz. Allah'a hamd ederiz. Bizi böyle ahir zamanda kamil bir dinin müntesibi kıldı elhamdülillah. Kur'an gibi nihai bir kitabın efendim mümini kıldı. Hatemün Nebiyyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son peygamber olan Habibullah'ın ümmeti kıldı. Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek azdır muhterem kardeşlerim. Evet, dördüncü ayet. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ. Şimdi haramlar sayılınca demek ki birileri peki ya Resulallah biz neleri yiyebiliriz diye soranlar olmuş. Cenab-ı Hak da sana nelerin kendilerine helal olduğunu soruyorlar diyor. Kul de ki اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Tertemiz olan tayyibat dediğimiz böyle hem zevki selim dediğimiz insanın böyle insanın ağız tadı bozulmamış kimseler diyelim. Ağız tadı bozulmamış kimselere lezzet veren, tatlı, hoş, temiz olan şeylerin hepsi size helal kılındı. Zaten haram kılınanlar bu kadar. Yani işte bunlara kıyasla sünnetle de tespit edilen birkaç eti yenmeyecek hayvanlar var. Onun dışında her şey size helal kılındı. Tertemiz olan şeyler helal kılındı. Bu bakımdan yiyeceklerle ilgili de genel kaide el aslu fil eşyai el ibaha demişlerdir. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Yani helalliktir demektir. Eşyada asıl olan helalliktir. Her şey helal ama şunlar haram demektir. İstisna haramlardadır. Yoksa her şey haram ama siz sadece şu 3 şeyi 5 şeyi yiyebilirsiniz, 10 şeyi yiyebilirsiniz değil. Sağlığa zararlı olmayan, insana faydası olan ve Allah'ın yasaklamadığı her şey helal. O bakımdan Cenab-ı Hak kul uhille lekumut tayyibat, tertemiz olan her şey size helaldir. İşte burada tayyib kelimesi kullanıldığı için, tayyibat kelimesi kullanıldığı için mesela Hanefi mezhebi der ki insan tabına, insan zevkine der hoş gelen şeyler helal. Mesela gördüğünüz bir yaratık var ama bakamıyorsunuz. Adeta tiksinti geliyor içinize. Der ki bunu yemek helal değil der. En azından tahrimen mekruh ya da mekruhtur der. Çünkü burada Cenab-ı Hak tayyibat diyor. Tayyibat da gördüğü zaman insanın hoşuna giden, yediği zaman lezzeti ile her şeyiyle insanın hoşuna giden şey, nefis olan şey anlamına gelir. Böyle olunca bir takım işte deniz hayvanlarından olsun, diğer hayvanlardan olsun baktığınız zaman fıkıh kitaplarında birçok şey sayılır. Diyelim salyangoz der, yenir mi yenmez mi, işte yılan yenir mi yenmez mi, birçok şey. Bunlar kimi insanın tabuna hoş gelir, tabiatına hoş gelir, zevkli gelir. Tamam ama genel anlamda, umumi anlamda örf olarak bazı örflerde bazı şeyler çok böyle şey gelir. Mesela salyangoz kimilerine göre çok lezzetlidir. Yiyebilirler zevkli ama kimi millet yiyemez. Yemeyince onlara işte en azından mekruhtur der. Kimilerine haramdır der. Bir takım fıkıh kitaplarında tabii bunun detayları vardır. O tayyibat kelimesinden daha çok yola çıkarak bu tür kıyaslar, bu tür fıkıh alimleri sonuçlar çıkarırlar. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın size öğretmesi sayesinde sizin de bir şekilde eğiterek bir takım efendim av hayvanlarının yakaladıkları vardır diyor. Onlar diyor siz onlara öğretti bir eğitimden geçmiş av hayvanları. Bunlar bazen kuş cinsi olur, doğan gibi ne bileyim daha farklı kuşlar vardır, avcı kuşlar. Bir kısmı daha çok da av köpekleri vardır mesela. Bunların Cenab-ı Hak siz bunları eğitirseniz diyor ve sizin için bunlar bu vazifeyi yapan varlıklar, av hayvanları, bunların yakaladıklarını da yemeniz size helal kılındı diyor Cenab-ı Hak. Fekülü mimma emsekne aleyküm, bakınız onların sizin için tuttuklarını yiyebilirsiniz, yiyin. Ama eğitilmiş hayvanlar olacak. Eğitilmemiş hayvanın tuttuğu yenmiyor. Bir de hayvan kendisi için değil sizin için tutmuş olacak. Hakikaten o av hayvanları eğitilebilen hayvanlar yakalıyor, ona hiçbir zarar vermiyor. Belki öldürse bile zarar vermiyor, bekliyor. Şimdi, ama kimi hayvan var? Gidiyor parçalıyor, zaten o onu yiyecek. Sen de o hayvanı kovarak ona ulaşmak istiyorsun. O zaman o işte yırtıcı hayvanların yedikleri şeylere giriyor. Yani köpekler de affedersiniz, av köpekleri de bu anlamda kısım kısım. Eğer eğitilmemişse kendisi için parçalayabiliyor. Ama eğitilmişse o sahibini bekliyor. Öyle bir şey. İşte eğitilmiş kelpler, hatta buradan yola çıkarak bazı işari anlamda arifler derler ki eğitilmiş hayvanla eğitilmemiş hayvanı bile Cenab-ı Hak ayırmıştır derler. Birinin tuttuğu helal, birinin tuttuğu haram. Aynen bunun gibi derler. İşte insan için de böyledir. Yani insan da bazen eğitildi mi güzeller güzeli olur. Tezkiye gördü mü, terbiye gördü mü, manevi anlamda bir efendim böyle bir seyri sülük gördü mü, manevi bir ocaktan geçti mi, arıttı mı kendini, o insanın hakikaten her şeyi tatlı olur, her şeyi güzel olur. Ama kimi insan da böyle hiçbir eğitim görmemiştir. Hakikaten son derece vahşi kurttan daha vahşi olabilmektedir. Bakın ben eğitim her varlık için önemlidir. Mesela bir bitkileri bile eğitiyorsunuz, bitkileri bile terbiye ediyorsunuz. Terbiye edilmiş bitkiyle terbiye edilmemiş farklı. Emek sarf edilmiş, bir şekilde budanmış, suyu verilmiş meyvelerin meyvesiyle kendi haline bırakılmış meyvelerin meyvesi farklıdır. Bunun için her şeyin eğitilmişi önemlidir. Her şeyin terbiye görmüşü güzeldir. Burada da Cenab-ı Hak İşte eğitilmiş diyor av hayvanlarınızın yakaladıkları, sizin için yakaladıkları, onları da yiyebilirsiniz, onlar da helal. وَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ Onlar üzerine Allah'ın adını anarak bir şekilde diyor ava gönderin. Bunu böyle anlıyor daha çok alimlerimiz. Özellikle av hayvanını ava salarken yine Bismillahirrahmanirrahim ya da Bismillahi Allahu Ekber diyerek Allah'ın adıyla göndermek gerekir. İlle her avda değil, en azından sabah çıkarken o şekilde söylemek gerekir der. Hanefilere göre mesela böyle Allah'ın ismi anılmadan av hayvanına gönderilirse onun eti yenmeyeceğine dair fıkıh kitaplarımızda bilgiler vardır. Bazı alimlerimiz burada evet o hayvan tuttu getirdi yine onun üzerine Allah'ın adını anarak yiyin diye anlayan alimlerimiz de var. Ancak daha çok Hanefiler, Hanefi uleması av hayvanının mesela silahınızı atarken de Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim dersiniz. O an heyecandan, o an hatırınıza gelmemiş olabilir ama sabahtan o niyetle çıkınca o avlar yine sizin için helal olur. Fakat tamamen besmelesiz olursa, besmelesiz çekilen hayvanlar gibi onlar da mahsurlu yenmez. Vettakullah, Allah'tan korkun, sakının, takvaya girin. Yani Allah'ın sınırlar içerisinde kalmanın yolunu bulun. İnnallâhe seri'ul hisâb, Allah hesabı çok çabuk görendir. Allah hesabı çok çabuk görendir. El yevme uhille lekumut tayyibat, ey müminler yine bugün diyor, tekrarlıyor adeta, sizin için tıyıp olan şeyler helal kılınmıştır. Artık bu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği din itibariyle ve gönderilen vahiyler olarak size artık tıyıp olan, tertemiz olan her şey helal kılınmıştır. Ve taamüllezine ötül kitab hillilleküm, tıyıp olan şeyler helal, kendilerine daha önceden kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar gibi onların yiyecekleri de size helal kılınmıştır. Ancak o yiyeceklerin içerisinde size haramlığı kesin olarak bildirilen şeyler olmayacak. Yani ne gibi? Mesela onlar içkiyi, likörü, şunu bunu şeylerin, yemeklerin içine atıyorlarsa, bunu da biliyorsanız efendim size yemek helal olmaz. Domuz eti pişiriyorlar diyelim, onu yemek size helal olmaz. Ama normal şartlar altında onların yedikleri size helaldir. Ve taamukum hillul lehum, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Yani neticede hepsi Allah'ın nimeti, bunların helaldir. Vel muhsanatu minel müminat, mümin hanımlardan iffetli hanımlar, hür ve iffetli hanımlar da size helaldir. Vel muhsanatu minellezine utul kitabe min qablikum, yine sizden önce kendilerine kitap verilenlerin iffetli hanımları da, hür, iffetli ve hür hanımları da sizlere helal kılındı. Ama şartı var. İza ateytumuhunne ucurahunne, evet, onların mehirlerini vereceksiniz. Yani mehirsiz olmaz. Mehirlerini vereceksiniz. Muhsinine gayra musafihin, ve nikah yoluyla olacak. Yani zina yoluyla olmayacak. Ve la muttakhizi ahdan, gizli dost tutma suretiyle de olmayacak. Şartlar bu. Gizli dost tutarak değil. Yani bugün birçok bu tarz, maalesef tabii bu tür haramlar işleniyor. Zina yoluyla da değil. Yine iffetinizi muhafaza ederek, nikahı mutlaka yaparak ve ücretlerini, yani mehirlerini ödeyerek o ehli kitabın hanımlarıyla evlenmek de size helal kılındı buyuruyor. Evet. Ama Müslüman hanımların ehli kitapla evlenmesi, alimlerimizin cumhuru ittifakla bunun burada da ifade edilmediğini de söyleyerek ve bunun Cenab-ı Hak mümin kadınları müşriklerle evlendirmeyin emri de olduğu için kızlarımızı, hanımlarımızı ehli kitapla evlendirmemiz helal değil. Ama müminlerin evlenmesini Cenab-ı Hak onların hanımlarıyla bir şekilde evlenmesini, ehli kitap hanımlarla evlenmesini burada bize helal kılmış oluyor. Neden? Çoğu zaman tabii onlar mümin kocalarla evlenirlerse onlar da bir şekilde zaman içerisinde İslam'la buluşup daha da kurtulma ümitleri var. Ama tersi olursa Müslüman'ın ehli kitapla evlenmesinde o zaman içerisinde onu, o batıl olan, artık geçersiz olan dine geçme ihtimali söz konusu olduğundan Yüce Rabbimiz de müminlere, kullarına, kim olursa olsun herkese ayrı ayrı merhamet ettiğinden onları ebedi cehenneme götürecek bir ateşin içine atmayı uygun görmez. Müminlerin yanında onlar belki ehli kitap kurtulabilir ümidiyle de böyle bir helal kapısı açılmış oluyor ayrıca. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِضَ عَمَلُهُ, artık kim iman edilecek hususları inkar edecek olursa bütün amelleri sıfırlamış olur, boşa çıkmış olur. Allah muhafaza buyursun. İnsan mümin yaşar. Daha sonra imani esasları inkar ediverecek olursa bütün amelleri boşa gider. Zaten bu ayetin bu bölümünden yola çıkarak alimler derler ki işte yine de siz ehli kitap hanımlarla evlenmeye çok da şeyli olmayın anlamında bir gizli bir ikaz var derler. Ve men yekfur bil imani fakat habit amel. Şunu da bilin ama eğer müminliğin şartı olan iman esaslarına bir şekilde inkar gibi bir kapı aralayacak olursanız o zaman bütün amelleriniz boşa gider. Yanarsınız diyor Cenab-ı Hak. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Böyle biri ahirette zaten tam da zarara uğramışlardan olur. Kaybedenlerden olur. Efendim bugün de inşallah Kur'an meclisi dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak lütfederse bir sonraki programımızda Maide suresinin 6. ayetiyle başlamış oluruz inşallah.